Ayrım 6.
Sanırım bugün perşembe olduğu için lokantaya gidersin. Sen de mi gelmek istiyorsun? Evet isterim. Neden? Yalnız gitmeyi mi tercih ediyorsun yoksa? Evet. Neyse, ben yine de gelmeye karar verdim. Henüz nereye gidebileceğimi ve gidemeyeceğimi söyleyebilecek erkek anasından doğmadı. Bütün tren raylarının neden birbirinden 143,5 santimetre uzak olduğunu biliyor musun? İnternetten bulmaya çalışırım. Önemli mi? Çok. Bir an için demiryolu raylarını bir tarafa bırakırsak, senin kitaplarına hayran bazı arkadaşlarımla konuşuyordum. Sökmek zamanı ve dokumak zamanı ya da şu çobanla ilgili olan veya Santiago'ya haç ziyareti gibi kitapları yazabilen birinin her sorunun yanıtını bilen bir bilge olması gerektiğini düşünüyorlar. Bildiğin gibi bu pek de doğru değil. Öyleyse doğru olan nedir? Kendi bildiklerinden öte şeyleri nasıl oluyor da okurlarına anlatabiliyorsun? Onlar benim bilgimden öte değil. Kitaplarımda yazan her şey ruhumun bir parçası. Yaşamım boyunca öğrendiğim ve uygulamaya çalıştığım derslerin bir bölümü. Ben de kendi kitaplarımın okuyucusuyum. Onlar bana farkında olmasam bile zaten bildiğim şeyleri gösteriyor. Peki okuyucular? Sanırım okurlar için de aynısı geçerli. Bir kitap, burada bir film, bir müzik parçası, bir bahçe, bir dağ manzarasından da konuşuyor olabilirdik. Göz önüne sermek demek hem gizli hem gizlememek. Hem de yeniden gizlemek demektir. Benim açımdan zaten var olan bir şeyin üstündeki gizi kaldırmak, daha iyi yaşamanın sırrını diğerlerine öğretmeye çalışmaktan çok farklı. Bildiğin gibi şu anda aşk bana oldukça zor zamanlar yaşatıyor. Şimdi bu cehennemin içine düşmek gibi görülebilir ya da bir keşif gibi de düşünülebilir. Ben sadece sökmek zamanı ve dokumak zamanını yazdığım zaman aşkla ilgili gerçek kapasitemi anladım. Ve bunu gerçekten de sözcükleri ve cümleleri kağıda dökerken öğrendim. Ama işin ruhanın yanı ne oluyor? Kitaplarının her sayfasında var olmaya başlayan ruhanilik yani. Benimle birlikte Ermeni lokantasına gelmen fikri hoşuma gitmeye başlıyor. Çünkü üç önemli şeyi öğreneceksin. Ya da daha çok farkına varacaksın. İlk olarak insanlar bir sorunun üstüne gitmeye karar verir vermez, düşündüklerinden çok daha fazla yetenekli olduklarını fark ediyorlar. İkincisi, tüm enerji ve bilgi genellikle Tanrı adını verdiğimiz aynı bilinmeyen kaynaktan geliyor. Kendi yaşamımda yapmaya çalıştığım ise izlemek istediğim yola ilk girdiğimden beri bu enerjiyi onurlandırmak. Onunla her gün bağlantı kurmak. İşaretlerle yönümün belirlenmesine razı olmak. Yapmayı düşünerek değil, yaparak öğrenmek. Üçüncüsü ise hiçbirimiz sorunlarıyla yalnız başına kalmış değildir. Birileri daima bizi düşünüyor. Aynı şekilde seviyor ya da acı çekiyor. Ve bu da bize bizden önce meydan okuma gücünü veriyor. Buna aşk için acı çekmek de dahil mi? Her şey dahil. Acı çekmek varsa o zaman bunu kabul etmek en iyisi. Çünkü onu yok varsaydığın için o yok olmayacak. Eğer keyif varsa o zaman en iyisi onu da kabullenmek. Hatta bir gün sona ereceğinden korksan bile. Bazı insanlar yaşamı sadece fedakarlık ve feragat etmeyle ilişkilendirir. Bazıları da kendilerini mutlu hissettiklerini düşündükleri zaman insanlığın bir parçası olduklarını hissederler. Ama neden tüm bu sorunları soruyorsun? Çünkü aşığım ve acı çekmekten korkuyorum. Korkma. Bu acıyı önlemenin tek yolu aşkı inkar etmektir. Esther'in varlığını hissedebiliyorum. O genç adamın Sara krizinden başka pizzacıda neler olduğunu bana anlatmadın. Bu benim için kötü bir işaret. Senin için iyi işaret olsa bile. Benim için de kötü bir işaret olabilir. Neyi öğrenmek istiyorum biliyor musun? Seni sevdiğim kadar sen de beni seviyor musun? Bunu öğrenmek istiyorum. Fakat bunu sormaya cesaretim yok. Erkeklerle neden bu kadar sinir bozucu ilişkiler yaşıyorum? Hep bir ilişkim olması gerektiğini düşünüyorum. Ve böylece o harika, akıllı, hassas, olağanüstü kişi olabilirim. Baştan çıkarmak için sarf ettiğim güç beni en iyisini yapmaya zorluyor. Ve bu da bana yardım ediyor. Ayrıca kendi başına bazı şeyleri yaşamak gerçekten zor. Ve bunun en iyi seçenek olup olmadığını da bilmiyorum. Demek karım tek kelime açıklama yapmadan beni terk ettiği halde benim hala bir kadına aşık olup olamayacağımı öğrenmek istiyorsun. Kitabını okuyorum. Öyle olduğunu biliyorum. Esther'i sevmeme rağmen hala seni sevebilir miyim? Onu öğrenmek istiyorsun o zaman. Bu soruyu sormaya cesaret edemem. Çünkü yanıtı yaşamımı mahvedebilir. Bir kadının ya da erkeğin kalbinde birden fazla kişinin sevgisine yetecek kadar yer var mıdır? Bunu mu soruyorsun? Bu bir önceki sorudan daha dolaylı olduğuna göre evet, bir yanıt istiyorum. Kesinlikle mümkün olduğunu düşünüyorum. Sadece bu kişilerden biri şeye dönüşmediği sürece. Zahire, her neyse, senin için ne olursa olsun savaşacağım. Çünkü bence buna değersin. Senin sevdiğin kadar bir kadını sevebilen her erkek, tüm saygımı ve harcadığım emekleri hak ediyor. Ve senin yanımda olmanı istediğimi, yaşamımdaki yerinin ne kadar önemli olduğunu göstermek için, ne kadar saçma olsa da istediğini yapıp, tren raylarının neden daima birbirinden 4 fit ve 8,5 inç uzaklıkta olduğunu bulacağım. Ermeni lokantasının sahibi yapmayı planladığını söylediği şeyi tam olarak yapmıştı. Şimdi sadece arkadaki oda değil, tüm lokanta toplantı için buraya gelen insanlarla dolmuştu. Marie onları biraz da merakla süzüyordu ve ara sıra ne kadar farklı kişilerden oluşan bir kalabalık olduğuna dair yorumlar yapıyordu. Böyle bir yere çocukları neden getirirler ki? Çok saçma. Belki de onları bırakacak kimseleri yoktur. Saat tam 9 olduğunda 6 oyuncu, oryantal giysiler içinde 2 müzisyen, beyaz gömlek ve uzun etekleriyle 4 genç sahneye çıktılar. Masalara yapılan servis bir anda durdu ve izleyiciler sustu. Moğol yaratılış söylencisinde dişi karaca ve vahşi köpek bir araya gelirler dedi Mikail. Yine kendisine ait olmayan o ses tonuyla. Çok farklı doğaları olan iki varlık. Vahşi yaşamda köpek normal olarak karacayı yemek için öldürecektir. Moğol söylencesinde bu vahşi dünyada yaşamlarını sürdürmek istiyorlarsa, her ikisi de birbirlerinin sahip oldukları yeteneklere ihtiyaç duyduklarını anlar. O yüzden de güçlerini birleştirmeleri gerekir. Bunu yapabilmek için ilk önce sevmeyi öğrenmeliler. Ve sevebilmek için kim olduklarını bir yana bırakmalılar. Yoksa asla bir arada yaşayamazlar. Zaman geçtikçe vahşi köpek daima hayatta kalma savaşına odaklanmış olan içgüdüsünün şimdi çok daha büyük bir amaca hizmet ettiğini kabul etme noktasına gelir. Birlikte dünyayı yeniden yaratabileceği birisini bulmak. Durakladı. Dans ettiğimizde aynı enerjinin çevresinde döneriz. Bizi tanrıçamıza yükselten ve onun tüm gücüyle donanmış olarak bize dönen, hani nehirlerde buharlaşan sular gibi bulutlara dönüşen ve yağmur biçiminde dünyaya geri dönen. Bugün hikayem sevginin çevrimiyle ilgili. Bir sabah çiftçinin biri manastırın kapısına hızla vurdu. Kapıcı birader kapıyı açtığında çiftçi ona doğru muhteşem bir salkım üzüm uzattı. Sevgili kapıcı biraderim, bunlar bağımdan en iyi üzümler. Lütfen bunları benden bir armağan olarak kabul et. Teşekkür ederim. Onları hemen baş keşişe götüreceğim. Böylesine bir armağan onu çok heyecanlandıracaktır. Hayır, hayır. Ben onları sana getirdim. Bana mı? Ama ben doğadan böylesine güzel bir armağan almayı hak etmedim ki. Ben kapımı çaldığında sen açtın. Hasat kuraklıktan mahvolduğunda bana her gün bir parça ekmek ve bir bardak şarap verdin. Bu bir salkım üzümü sana getirmek istedim. Çünkü onlar güneşin sevgisinden, yağmurun güzelliğinden ve Tanrı'nın mucizevi gücünden bir parça. Kapıcı birader üzümleri görebileceği bir yere koydu. Ve tüm sabah onları hayranlıkla izleyerek geçirdi. Gerçekten çok güzeldiler. Bu nedenle bu armağanı bilgece sözleri onun için daima bir nimet gibi olan baş keşişe vermeye karar verdi. Baş keşiş üzümlere pek sevindi. Ama sonra diğer keşişlerden birinin hasta olduğunu hatırladı. Ve düşündü ki ona üzümleri vereceğim. Kim bilir, belki de bu üzümler onun yaşamına biraz da olsa sevinç getirir. Fakat üzümler hasta keşişin odasında da uzun süre kalamadı. O da düşündü ki, aşçı birader bana çok iyi baktı. Yiyeceklerin en iyisini verdi. Eminim bu üzümler ona büyük mutluluk verecektir. Ve aşçı birader ona öğle yemeğini getirdiğinde keşiş ona üzümleri verdi. Bunlar senin için. Sen doğa ananın bize verdiği nimetleri yakından tanıyorsun. Ve Tanrı'nın ürettiği bu üzümlerle ne yapılacağını bilirsin. Aşçı birader üzümlerin güzelliğinden şaşkına döndü. Ve yardımcısına onların mükemmelliğine dikkat etmesini söyledi. Üzümler o kadar mükemmeldi ki belli ki kimse kutsal ayinden sorumlu ve manastırdaki çoğu kişinin gerçekten bir aziz gibi gördüğü ayin görevlisi birader kadar onların kıymetini bilemezdi. Ayin görevlisi birader üzümleri sırasıyla Tanrı'nın emeğinin yaratılışın en küçük ayrıntısında bile bulunabileceğini anlamasına yardım etmek için en genç keşiş adayına verdi. Keşiş adayı üzümleri aldığında yüreği Tanrı'nın ihtişamıyla doldu. Çünkü daha önce hiç bu kadar güzel bir üzüm salkımı görmemişti. Aynı zamanda manastıra geldiği ilk günü ve ona kapıyı açan kişiyi hatırladı. Bu kapıyı açma yüksek gönüllülüğü, onun şimdi mucizelerin değerini bilen bu insan topluluğunun bulunduğu yerde olmasını sağlamıştı. Karanlık basmadan kısa süre önce üzüm salkımını kapıcı biradere götürdü. Ye ve keyfini çıkart. Zamanının çoğunu burada yalnız başına geçiriyorsun. Ve bu üzümler sana iyi gelecek. Kapıcı birader o zaman anladı ki bu armağan gerçekten de ona gelmişti. Her bir üzüm tanesinin tadını çıkardı ve mutlu bir adam olarak uykuya daldı. Bu şekilde çevrim tamamlandı. Sevginin enerjisiyle ilişkide olanların daima çevresini saran mutluluğun ve sevincin çevrimi. Alma adındaki kadın zili çaldı. Her perşembe günü yaptığımız gibi bu sevgi hikayesi dinliyoruz. Ve sevgisizlik hakkında hikayeler anlatıyoruz. Görünenin üstünde ne olduğuna bakalım. Ve sonra yavaş yavaş arkasında neler olduğunu anlayacağız. Alışkanlıklarımız, değerlerimiz. Ve bu katmanı iyice kavradığımızda kendimizi bulacağız. Kim başlamak istiyor? Sayısız el havaya kalktı. Marie'nin şaşkınlığına rağmen benimki de dahil olmak üzere. Gürültü yeniden başladı. İnsanlar oturdukları yerde kımıldanmaya başladılar. Mikail uzun boylu, sevimli ve mavi gözlü bir kadına işaret etti. Geçen hafta İspanya sınırına yakın olan dağlarda yalnız başına yaşayan bir erkek arkadaşımı görmeye gittim. Yaşamın ona sağladığı iyi şeyleri sever ve elde ettiği her bilgeliğin her anı dolu dolu yaşadığı için kendisine bahşedildiğini sıklıkla söylerdi. Ta başından beri. Kocam onu görmeye gitmeme karşıydı. Arkadaşımın huyunu, en sevdiği uğraşlarının kuşları avlamak ve kadınları baştan çıkarmak olduğunu bilir. Fakat benim bu arkadaşımla konuşmaya ihtiyacım vardı. Zor bir dönem geçiriyordum ve yalnızca o bana yardım edebilirdi. Kocam bir psikiyatrise görünmemi ya da seyahate çıkmamı önerdi. Hatta bu konuda kavga bile ettik. Ama tüm aile içi baskılara rağmen yola çıktım. Arkadaşım beni havaalanında görmeye geldi ve tüm öğleden sonrayı sohbet ederek geçirdik. Akşam yemeği yedik, biraz şarap içtik, biraz da konuştuk ve sonra yatmaya gittim. Ertesi sabah uyandığımda yaşadığı yerin yakınında bir yerde yürüyüş yaptık ve beni tekrar havaalanına bıraktı. Eve gelir gelmez sorular başladı. Yalnız mıydı? Evet. Yani yanında kız arkadaşı yoktu, öyle mi? Hayır, yoktu. Bir şeyler içtin mi? Evet, içtim. Neden bu konu hakkında konuşmak istemiyorsun? Ama konuşuyorum zaten. Dağlarda bir evde yalnız başınıza, ha? Çok romantik. Ve tek yaptığınız konuşmak, öyle mi? Evet, hepsi o kadar. Ve sen benim buna inanmamı bekliyorsun. Neden inanmıyorsun ki? Çünkü bu insan doğasına aykırı. Bir erkek ve bir kadın bir araya gelirler, biraz içki içerler ve özel şeyler hakkında konuşurlarsa bu işi yatakta bitirirler. Kocama hak verdim. Bize öğretilenlere uymuyordu yaptıklarım. Anlattığım hikaye asla inanmayacaktı. Ama gerçekten doğruydu. Ondan sonra yaşamımız bir cehenneme döndü. Bunlar geçecek. Ama sadece bir erkek ve bir kadın birbirlerinden hoşlandılarsa ve ortamda uygunsa bunun sonu yatakta biter diye bize öğretildiği için tüm bu acıları çekmek anlamsız. Alkışlar, sigaralar yakıldı. Bardak ve şişe şıngırtıları. Neler oluyor diye fısıldadı Mari. Çiftler için grup terapisi mi bu? Sadece toplantının bir parçası. Kimse doğru ya da yanlış demiyor. Sadece hikayeler anlatıyorlar. Ama neden bunu herkesin içinde yapıyorlar? Böyle saygısızca. İnsanlar içki ve sigara içerken. Belki de giderek ağırlaşan bazı şeyleri durdurmak için. Bu şekilde daha kolay oluyor. Ve eğer bu bazı şeyleri kolaylaştırıyorsa, bunda ne gibi bir yanlış olabilir ki? Kolaylaştırmak mı? Yarın bu hikayeyi gidip kocasına anlatabilecek olan bu sarhoş kalabalıkla konuşmak mı? Bir başkası konuşmaya başladı ve böylelikle Marie'ye bunun hiç önemli olmadığını söyleyemedim. Burada herkes sevgi kılığına girmiş sevgisizlik hakkında konuşuyordu. Biraz önceki hikayeyi anlatan kadının kocasıyım. Güzel, genç, sarışın kadından en az 20 yaş daha yaşlı olmalıydı. Anlattıklarının hepsi doğru. Fakat bilmediği bir şey var. Ve bunu ona söylemeye cesaretim yok. Şimdi bunu yapacağım. O dağlara gittiği zaman bütün gece uyuyamadım. Ve tüm ayrıntılarla neler olduğunu hayal etmeye başladım. Oraya vardığında ateş önceden yakılmış, paltosunu çıkarıyor, kazağını çıkarıyor, ince tişörtünün altına sütyen giymemiş. Adam göğüslerinin şeklini açıkça görebiliyor. Onun baktığını fark etmemiş gibi yapıyor. Bir şişe şampanya daha almak için mutfağa gittiğini söylüyor adama. Çok dar bir kot pantolon giymiş. Yavaşça yürüyor. Ve adamın onun her hareketini izlediğini anlamak için arkasına dönmesine gerek yok. Geri geliyor, birbirlerini daha yakın hissetmelerini sağlayan çok özel şeylerden konuşuyorlar. Karımı oraya getiren sorunla ilgili konuşmayı bitiriyorlar. Cep telefonu çalıyor, arayan benim. İyi olup olmadığını öğrenmek istiyorum. Adamın yanına yaklaşıyor. Telefonu onun kulağına yaklaştırıyor ve söylemem gerekenleri ikisi birlikte dinliyorlar. Münasebetsiz bir konuşma bu. Çünkü onun üstünde herhangi bir baskı uygulamak için çok geç olduğunu biliyorum. En iyisi her şey yolundaymış gibi davranmak ve dağlarda keyifli zaman geçirmesini söylemek. Çünkü ertesi gün Paris'e dönecek. Çocuklarla ilgilenip alışveriş yapacak. Telefonu kapadım. Adamın bütün konuşmayı dinlediğini bilerek. İkisi de şimdi gerçekten çok yakınlar. Bu noktada dağlarda neler olduğunu düşünmeyi bıraktım. Kalktım, çocukların odasına girdim. Pencereden dışarı baktım ve Paris'i seyrettim. Ve ne hissettiğimi biliyor musunuz? Çok heyecanlıydım. Çok, çok heyecanlı. İkisini bir arada düşünmek, tam şu anda karımın bir başka adamı öpüyor olabileceğini, onunla sevişebileceğini bilmek beni cinsel anlamda uyardı. Dehşete kapıldım. Böyle bir şeyden dolayı nasıl heyecan duyabilirdim ki? Ertesi gün iki arkadaşımla konuştum. Elbette kendimden bahsettiğimi söylemedim. Ama bir başka adamın karılarının göğüslerine baktığını yakaladıklarında hiç tahrik olup olmadıklarını sordum. Soruya tam olarak bir yanıt vermediler. Çünkü bu bir tür tabuydu. Ancak her ikisi de fazla ileri gitmedikleri takdirde eşlerinin bir başka adam tarafından arzulandığını bilmenin her zaman güzel olduğu konusunda hemfikirdiler. Bu, her erkeğin kalbinde saklı, gizli bir fantezi midir acaba? Bilmiyorum. Geçen hafta her ikimiz için de biraz cehenneme benzedi. Çünkü kendi duygularımı tam olarak anlayamamıştım. Karımı, kendimi birdenbire güvensiz hissetmeme neden olduğu için suçladım. Bu defa çok sayıda sigara yakıldı ama hiç alkış yoktu. Sanki orada bile bu konu tabu olmaya devam ediyordu. Elimi tekrar kaldırdım ve bu arada adamın biraz önce söylediklerine katılıp katılmadığımı kendime sordum. Evet, katılıyordum. Esther'in ve savaş meydanlarında gördüğü askerlerin de içinde olduğu benzer senaryoları ben de hayal etmiştim. Fakat bunu kendime bile söylemeye asla cesaret edemedim. Mikail bana doğru baktı ve başını salladı. Ayaklarımın üstünde durabilmeyi nasıl becerdim bilmiyorum. Ama hala karısının başka bir erkekle seviştiğini düşününce tahrik olan adamın anlattığı hikaye yüzünden oldukça şaşkın olan izleyicilere baktım. Hiç kimse dinlemiyor gibiydi. Ve bu bir başlangıç yapmama yardımcı oldu. Önceki iki konuşmacı kadar açık sözlü olmadığım için özür dilerim. Fakat yine de söyleyecek bir şeylerim var. Bugün bir tren istasyonuna gittim. Ve öğrendim ki tren raylarının birbirinden uzaklığı daima 143.5 santimetre ya da 4 fit ve 8.5 inç olurmuş. Neden böylesine saçma bir ölçü? Kız arkadaşımdan bunu bulmasını istedim ve işte buldukları. İlk tren vagonlarını yaptıklarında insanlar at arabalarını yaparken kullandıkları aletleri kullanıyorlarmış. Peki vagonların tekerlekleri arasında neden bu kadar uzaklık var? Çünkü arabaların geçtiği eski yolların genişliği bu kadarmış. Ve neden? Çünkü onların savaş arabaları iki atla çekiliyormuş. Ve atlar yan yana durduğunda genişlikleri 143.5 santimetreymiş. Böylece benim bugün gördüğüm her biri birer sanat eseri olan hızlı trenlerimizin kullandığı rayların arasındaki uzaklık Romalılar tarafından belirlenmiş. İnsanlar Amerika Birleşik Devletleri'ne gittiğinde ve orada tren yolları inşa etmeye başladıklarında bu genişliği değiştirmeye gerek duymamışlar. Ve bu da bu şekilde kalmış. Bu uzay mekiklerinin yapını bile etkilemiş. Amerikalı mühendisler yakıt tanklarının daha geniş olması gerektiğini düşünmüşler. Fakat tanklar Utah'ta imal ediliyor ve oradan Florida'daki uzay merkezine trenle nakledilmeleri gerekiyormuş. Ve trenlerin bu yolda geçecekleri tünellerden daha geniş hiçbir şey geçemiyormuş. Ve böylelikle onlar da Romalıların ideal olduğuna karar verdiği bu ölçüyü kabul etmek zorunda kalmışlar. Peki bütün bunların evlilikle ne ilgisi var diyeceksiniz? Biraz durakladım. Bazıları tren raylarıyla hiç ilgilenmemişti ve kendi aralarında konuşmaya başlamışlardı. Diğerleri dikkatle dinliyordu. Aralarında Marie ve Mikhail de vardı. Evlilikle ve biraz önce duyduğunuz iki hikaye ile doğrudan ilgili anlattıklarım. Tarihte belli bir noktada birisi dönüyor ve diyor ki, iki insan evlendiğinde hayatlarının geri kalanı boyunca donmuş gibi bir arada kalmalılar. Aynı iki ray gibi yan yana uzayıp gideceksin. Daima aranda aynı uzaklığı bırakarak. Hatta zaman zaman biriniz biraz daha uzağa gitmeyi ya da biraz daha yaklaşmayı istese bile bu kurallara aykırı. Kurallar diyor ki, mantıklı ol, geleceği düşün, çocuklarını düşün. Değişemezsin. Hareket noktasından varacağın yere kadar. Birbirleriyle aralarında aynı uzaklığı koruyan iki tren rayı gibi olmak zorundasın. Kurallar aşkın değişmesine izin vermezler. Ya da önceleri büyüyüp sonra yarı yolda azalmasına da. Bu çok tehlikelidir. Ve böylece ilk birkaç yılın hevesinden sonra çiftler aynı uzaklığı, aynı sağlamlığı, aynı işlevsel doğallığı sürdürürler. Senin amacın türlerin devamını sağlayıp onları geleceğe taşımaktır. Çocuklarınız yalnızca siz nasılsanız öyle kaldığınızda mutlu olacaklar. 143.5 cm uzaklıkta. Asla değişmeyen bazı şeyler yüzünden mutsuzsan onları düşün. Dünyaya getirdiğin çocukları düşün. Komşularını düşün. Onlara mutlu olduğunu göster. Pazar günleri kızarmış biftek ye, televizyon seyret, topluma hizmet et, toplumu düşün. Herkesin tam uyum içinde olduğunu düşüneceği şekilde giyin. Etrafına asla bakma. Birisi seni izliyor olabilir ve bu da onu ayartabilir. O zaman bu boşanmak, kriz, depresyon demektir. Bütün fotoğraflarda gülümse. Fotoğrafları salona koy. Böylece herkes onları görebilir. Çimleri kes. Bir sporla uğraş. Spor yeterli olmazsa estetik cerrahi yaptırırsın. Fakat asla unutma. Bu kurallar çok yıllar önce ortaya çıktı. Ve onlara saygı göstermek gerekiyor. Peki bu kuralları kim koydu? Bu önemli değil. Onları sorgulamayın. Çünkü daima bu kuralları uygulayacaklar. Hatta siz istemeseniz bile. Oturdum. Hararetli alkışlar ve ilgisizlik birbirine karışmıştı. Ve fazla ileri gidip gitmediğimi merak ettim. Marie, suratıma hayranlık ve şaşkınlıkla karışık bir ifadeyle bakıyordu. Sahnedeki kalın zil çaldı. Marie'ye ben dışarıda sigara içmeye giderken olduğu yerde kalmasını söyledim. Şimdi sevgi adına, tanrıça adına dans edecekler. Burada da sigara içebilirsin, öyle değil mi? Evet, ama yalnız kalmaya ihtiyacım var. İlkbaharın başlarıydı ama hava hala soğuktu. Yine de gerçekten temiz havaya ihtiyacım vardı. Bu hikayeyi neden anlatmıştım? Esther'le olan evliliğim asla anlattığım gibi olmamıştı. İki tren rayı, daima yan yana. Hep iki doğru, dümdüz çizgi oluşturan hem de. İniş çıkışlarımız olmuştur. Birimiz ya da diğerimiz, ara sıra birbirimizi terk etmekle tehdit ederdik. Ve yine de birlikte olmaya devam ederdik. Tabii iki yıl öncesine kadar. Ya da onun mutsuzluğunun nedenini bilmek istediği ana kadar. Kimse kendisine şunu sormaz: ben neden mutsuzum? Soru kendi içinde her şeyi mahvedebilecek virüsü taşır. Eğer bu soruyu sorarsak, bu bizi neyin mutlu ettiğini bulmak istediğimiz anlamına gelir. Eğer bizi mutlu edecek olan şu anda sahip olduğumuzdan farklıysa, o zaman ya bir kerede veya tümüyle değiştirmeli ya da kendimizi çok daha mutsuz hissederek olduğumuz gibi kalmaya devam etmeliyiz. Şimdi kendimi tam da bu durumda buldum. Yaşam dolu, ilginç bir sevgilim var, işim iyi gidiyor ve yaşam içinde her şeyin çözüme ulaşması için gerekli olan şans da var. Bu duruma boyun eğmeliyim. Yaşamı bana sunduklarını kabul etmeliyim. Esther örneğini izlemek yerine, başkasına bakmak yerine, Marie'nin söylediklerini hatırlamalı ve onunla yeni bir yaşam kurmalıyım. Hayır, böyle düşünemem. İnsanların benden beklediği şekilde davranırsam, onların kölesi haline geleceğim. Yenik düşmemek için çok fazla öz denetim gerekiyor. Çünkü doğal eğilimimiz hoşnut etmekten yana. Hatta hoşnut edilecek kişi kendimiz olsak bile. Bunu yaparsam sadece Esther'i değil, Marie'yi, işimi, geleceğimi kaybettiğim gibi hem kendime hem de söylediklerim ve yazdıklarıma olan saygımı da yitireceğim. Tekrar içeri girdiğimde insanların gitmeye başladıklarını gördüm. Sahnede giydiklerini daha önce değiştirmiş olan Mikail ortaya çıktı. Dinle, pizzacıda olanlar, "Aa, onun için canını sıkma," dedim. "Hadi gel, sen kıyısında bir yürüyüş yapalım." Marie mesajı aldı ve erken yatmak istediğini söyledi. Köprü Eyfel Kulesi'nin tam karşısında olduğundan bizi de bindiği taksiyle bırakmasını istedim ondan. Böylece eve dönerken yürüyebilirdim. Mikail'e nerede oturduğunu sormayı düşündüm. Fakat bu Esther'in gerçekten de onunla yaşamadığını gözlerimle görüp doğrulama çabası olarak anlaşılabilirdi. Yol boyunca Marie sürekli ona toplantının ne hakkında olduğunu sorup durdu. Ve Mikail hep aynı yanıtı verdi: sevgiyi yeniden bulmanın bir yolu. Tren rayları ile ilgili anlattığım hikayeyi sevdiğini söyledi. İşte sevgi de böyle kayboldu, dedi. Sevginin ne zaman ortaya çıkıp ne zaman çıkmayacağını belirleyen kurallar koymaya başladığımızda. Ne zaman oldu bu, diye sordu Marie. Bilmiyorum ama o enerjiyi tekrar ele geçirmenin mümkün olduğunu biliyorum. Biliyorum çünkü dans ettiğim zaman veya gaipten gelen o sesi duyduğumda sevgim elimle konuşuyor. Marie, gaipten gelen o sesi duymak dediğinde Mikail'in ne demek istediğini bilmiyordu. Fakat o sırada köprüye gelmiştik. Mikail ve ben arabadan indik ve o soğuk Paris gecesinde yürümeye başladık. Gördüklerinin seni korkuttuğunu biliyorum. Birisi nöbet geçirdiğinde en büyük tehlike dillerinin arkaya düşmesidir ve nefes alamazlar. Lokantanın sahibi yapılması gerekeni biliyordu. Yani orada kesinlikle daha önce de böyle bir olay olmuştu. O kadar ender görülen bir şey değil. Fakat senin teşhisin yanlış. Saralı değilim. O enerjiyle temasa ne zaman geçsem bu oluyor. Tabii ki saralıydı. Ama onu ikna etmenin bir yolu yoktu. Normal davranmaya çalışıyordum. Durumu kontrol altında tutmam gerekliydi çünkü. Bu ikinci görüşmeyi bu kadar kolay kabul etmesine şaşırmıştım çünkü. Sana ihtiyacım var. Sevginin önemi hakkında bir şeyler yazmanı istiyorum, dedi Mikail. Herkes sevginin ne kadar önemli olduğunu bilir. Kitapların çoğu da bunu anlatır. Tamam. İstediğimi başka şekilde dile getireyim öyleyse. Yeni Rönesans hakkında yazmana ihtiyacım var. Yeni Rönesans da ne demek? Erasmus, Leonardo ve Michelangelo gibi dahilerin mevcut sınırlamaları ve kendi zamanlarının ezici geleneklerini reddedip eskiye dönmeyi istedikleri 15. ve 16. yüzyıllardaki İtalyan Rönesansı'na benziyor. Sihirli bir dile, simyaya ve ana tanrıça düşüncesine, özgürlüklerini geri isteyen insanların, devletin ya da kilisenin onlardan istediğini değil, kendi inandıklarını yapmaya dönüşünü görmeye başlıyoruz. 15. ve 16. yüzyıl Floransa'sında olduğu gibi gelecek için gerekli olan yanıtların geçmişte saklı olduğunu keşfediyoruz. Tren rayları ile ilgili anlattığın hikaye örneğin, yaşamın içinde kaç alanda anlamadığımız bu tür kurallara uyuyoruz? İnsanlar senin yazdıklarını okuyor. Bu konuyu bir yerlerde anlatamaz mısın? Ne yazacağım hakkında asla anlaşma yapmam diye yanıtladım. Bir kez daha kendime olan saygımı korumaya ihtiyacım olduğunu hatırlayarak. Eğer ilginç bir konuysa, ruhumda varsa, evet, dünya adındaki tekne beni özel bir adaya götürürse bunun hakkında yazabilirim. Fakat bütün bunların Esther'i arayışımla bir ilgisi yok. Biliyorum ve bazı şartları kabul ettirmeye çalışmıyorum sana. Ben sadece benim için önemli olan bazı şeyleri öneriyorum. Esther sana İyilik Bankası'ndan söz etti mi? Evet. Ama bunun İyilik Bankası ile bir ilgisi yok. Bu benim kendi başıma üstesinden gelemediğim bir görev. Ermeni lokantasında yaptıkların, o mu senin görevin? O sadece küçük bir parçası. Aynı şeyi cuma günleri bir grup dilenciyle de yapıyoruz. Ve çarşamba günleri de bir grup yeni göçebeyle çalışıyoruz. Yeni göçebeler mi? Araya girmemek en iyisi. Şu anda benimle konuşan Mikail'in pizzacıdaki küstahça kibirli adamla hiç ilgisi yoktu. Sahnedeki karizmasından ya da o akşam imza gününde sergilediği saldırgan tavırdan da iz kalmamıştı. Normal bir insan, dünyanın sorunları hakkında gece geç saatlere kadar sohbet ettiğimiz bir meslektaştı şimdi. Gerçekten ruhuma dokunan şeyler hakkında yazabilirim diye ısrar ettim. Dilencilerle konuşmak için bizimle gelmek ister misin? Yeryüzünde en acınacak halde olması gereken bu insanların gözlerindeki yapmacık yüzün hakkında Esther'in söylediklerini hatırladım. Önce bir düşüneyim. Louvre'ye yaklaşıyorduk. Fakat o korkuluklara dayanmaktan çekindi. Ve her ikimiz de ışıklarıyla gözlerimizi kamaştıran tekneleri seyrederek orada durduk. Şunlara bak dedim. Çünkü bir şeyler hakkında konuşmak istiyordum. Sıkılıp eve gitmek isteyebileceğinden korkuyordum. Sadece ışıkların gösterdiklerini görebiliyorlar. Eve döndüklerinde Paris'i gördüklerini söyleyecekler. Yarın gidip Mona Lisa'yı görecek ve Louvre'yi gezdiklerini iddia edecekler. Ama Paris'i bilmiyorlar ve Louvre'da asla gerçekten gezmediler. Tüm bir kente bakmak ve orada neler olduğunu anlamaya çalışmak, barları gezmek, turist rehberlerinin hiçbirinde yer almayan caddelerde dolaşmak ve kendilerini yeniden bulmak için kaybolmak yerine tep yaktıkları tekneye binmek ve bir resme bakmak, tek bir resme. Kendini kontrol edebilmene hayranım. Şurada Sen nehrindeki tekneler hakkında konuşuyorsun. Seni bana getiren soruyu sormak için uygun zamanı bekleyerek hem de. İstediğin gibi açık konuşmakta özgürsün. Sesinde saldırganlıktan eser yoktu. Ve ben de hemen konuya girmeye karar verdim. Esther nerede? Fiziksel anlamda çok uzakta. Orta Asya'da. Ruhsal olarak çok yakında. Gülümsemesi ve heyecanlı konuşmalarının anısı gece gündüz bana eşlik ediyor. Geleceği olmayan 21 yaşında yoksul, köyümdeki insanların gözünde sapkın ya da başka bir deyişle iblisle anlaşma yapmış bir tür şaman ya da deli ve şehirdeki insanların gözünde iş arayan zavallı bir köylü olan beni buraya getiren odur. Başka bir gün sana kendi hikayemi anlatacağım. Ama kısaca söylemem gerekirse İngilizce biliyordum ve onun tercümanı olarak çalışmaya başladım. Amerikalıların Afganistan'daki savaş için hazırlık yaptıkları ve birçok askeri üssün inşa edildiği sınıra yakın bir kasabadaydık ve vize almak mümkün değildi. Ona dağlardan yasa dışı yollardan geçebilmesi için yardım ettim. Birlikte geçirdiğimiz hafta boyunca yalnız olmadığımı, beni anladığını fark etmemi sağladı. Evden bu kadar uzakta ne aradığını sordum ona. Birkaç kaçamak cevaptan sonra en sonunda sana söylemesi gerekeni bana söyledi. Sevginin saklandığı yeri aradığını. Ben de ona sevginin enerjisinin yeryüzünde yeniden özgürce dolaşmasını sağlamakla ilgili yüklendiğim görevi anlattım. Temelde ikimiz de aynı şeyi arıyorduk. Esther Fransız elçiliğine gitti ve ülkemde kimse Rusçadan başka bir dil konuşmadığı halde Kazakça tercüman olarak benim için bir vize ayarladı. Buraya yaşamaya geldim. Yurt dışındaki görevlerinden döndüğünde daima görüştük. Birlikte iki kez daha Kazakistan'a gittik. Tengri kültüründen ve tanıştıktan sonra her şeyin anahtarının onda olduğuna inandığı bir göçebeden çok etkilenmişti.